Değerli dinleyiciler, bugün hamdolsun yine sizlerle birlikteyiz. Sözümüz Mevlana'nın sözlerinden kaynaklandığı için umarız anlamlı olacaktır. Daha önce şöyle bir beyitle son vermiştik sözümüze. Aynı dili konuşan arkadaşından, dostundan, kaynağından ayrılan kişi yüzlerce namesi, yüzlerce sözü ve söyleyecek konusu, derdi bulunsa da dilsiz olur demiştik. İnsanların aynı dili konuşabilmesi önemli bir problemdir malumunuz bugün içinde. Aynı dili paylaşabilmek için aynı duyguları, aynı hisleri hissetmek icap etmekte. Aynı dertleri görebilmek icap etmekte. Gerekmektedir. Yani hisleri ve dertleri bir olan insanlar anlaşacak ve görüşecektir. Yoksa Mevlana'nın başka Mesnevi'de yine başka yerde ifade ettiğine göre aynı dili konuşan nice insanlar birbirleriyle anlaşmamaktadır. Yani nice Türkçe konuşan birbiriyle anlaşmamak. Nice Arapça konuşanlar kendi aralarında anlaşmamak. Ama gönül dili olanlar ise dillerinde başka dil ama gönüllerinde aynı dil olduğunda anlaşmaktadırlar. O zaman gerçekten anlaşma dili nedir diye sorulmakta. Ve anlaşmaya hazır gönüller arasında harfler ve kelimeler bulunmadan yüzlerce anlaşma ve beraberlik doğar manasında, anlamında güzel beyitlerle problemi dile getirmektedir. Bunu tabiattan bir örnekle bize canlandırıyor Mevlana. Çünkü gül reftu gülistan dergüzeşt neşnevi zan tes zibulbul sergüzeşt. Gül gidince, gül bahçesi solunca artık bülbülün macerasını dinleyemez. Gül ile bülbülün macerasını bizim şiirimiz sayesinde herhalde çokça bildiğimiz, hissettiğimiz bir tablodur. Gül, bülbül, gül bahçesi, işte burada bir kopukluk, burada bir solgunluk, burada bir ayrılık söz konusu olduğunda o hem mevcudiyetiyle, bütünüyle konuşan bir bahçe, konuşturan bir gül ve öten bülbül. Bu tablo bozulduğunda, bu canlılık yok olduğunda, aradaki bu dilsizlik, suskunluk ne muazzam bir kopukluktur ve hüzündür. İnsanlar arasındaki canlılığı bununla mukayese edip ve böyle olması için çaba sarf edip, gülen dostlarla, neşelendiren dostlarla beraber olmak, her an gül bahçesi tadında, zevkinde beraberlikler oluşturma heyecanını da hissetmeyi algılayabiliriz bu beyitlerden. Evet, böyle dostluk bahçesi yoksa anlaşmak, konuşmak ve gönülde mevcut olan yüzlerce dille, yüzlerce makamla, yüzlerce perdeyle söylenebilecek anlatımların yok olduğunu görmek icap eder. Cümle maşuk estu aşık perdeyi, zinde maşuk estu aşık murdeyi. Mevlana bu beyitleriyle anlam dünyasını daha da derinleştirmektedir. Aşkın, sevginin bulunduğu yerde iki taraf olmaz diye ifade ediyor. Günlük hayatta da bencillik yoksa günlük hayattaki sevgiler de böyledir. Örneklendirmek de mümkündür. Mevlana bunu başka yerlerde ifade ettiği için ben de tekrar etmek durumundayım. Dünyası annesi olan bir küçük çocuğun annesine olan bağlılığı buna örnek gösterir. Annesi de aynı şekilde annelik duygusuyla bütün kendine ait değerleri, ihtiyaçları çocuğuna feda eden bir anne de bu aşkın bir örneğidir. gündelik hayatta eşler arasında da ideal olanı, hani kibrin ve bencilliğin yok edildiği sevgiler ilahi aşka doğru götüren sevgilerdir mefhumunu da kapsıyor tabii ki bu. Dolayısıyla gündelik hayatta benliği, kibri, yenici, onu aşacak fedakarlığa, samimiyete sahip sevgilerin işte o ilahi kaynaklı olan samimi beraberliğe hem götürecek hem de ondan hisseler taşıyan sevgiler olduğunu Mevlana cesaretle bize söylüyor. Ve böyle bir sevginin olduğu yerde iki kutup yok. Sevgili ve aşık. Hayır. Eğer aşık bütün benliğiyle varsa ortada, o zaten aşık değildir. Ve bu aşk, bu aşıklık mefhumu aşka engeldir, perdedir. Her şey sevgilidir, aşıksa bir perde. Sevgilidir diri, aşıksa bir ölü. Mevlana'nın deyiti böyle. Mevlana bir hikayesinde ifade eder ki, dostlardan birisi dostunun evine ziyarete gelmiş, kapıyı çalmış. İçeriden bir ses der ki, kim o? Dışarıdaki ses der ki, ben. İçerideki ses cevap verir. Bizim dostlarımız arasında ben diye birisi yok. Kapıdaki şaşırır ve kapı açılmaz kendisine. Döner gider bir müddet, değerlendirmeler yapar, manevi olgunluklar kazanmaya çalışır ve bir gün döner gelir, tekrar kapıyı çalar. İçerideki sorar, kim o? Dışarıdaki der ki, sen ey sevgili, ve kapılar açılır. Dostların olduğu yerde ben yoktur mefhumunu işliyor bu kısacık hikaye. Dolayısıyla bütün var olan değerler, aşıkta var olan değerler sevdiğiyle bütünleşecek. Mesela bu hususla ilgili Divan-ı Kibir'de hani bu coşkunluğu belirten güzel bir beyit var, ifade eder ki, çi bağışat zari, çi bağışat can, çi bağışat golheru mercan. Çunazzet harici sevdayi, fedayi, hubi yari. Bir sevgiye harcanmadıkça, sevgilinin güzelliğine feda edilmedikçe, nedir altın, nedir can, inci mercan da nedir? Evet, bu duygusuyla, bu vurguyla konuya yaklaşınca, mutlaka başka anlamları da dile getirmek gerekir ama beyitlerimize devam edelim. Şun ne bağışet eşkıra o pervayı u çumurgi mandi pervayı u. Evet, bu cesarete, bu yoğunluğa sahip olmak gerekir. Olmazsa ne olur? Cevabı veriyor Mevlana. Aşka cesareti yoksa kanatsız bir kuşa benzer o. Yazıklar olsun ona. من چی گونه هوش دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس. Bu beraberlik ne büyük anlamlar ifade etmektedir. Şöyle diyor Mevlana. Dostumun ışığı önümde ve arkamda bulunmazsa önümden ve arkamdan nasıl haberdar olurum ben? Aşkın muhatabı güçlü, fedakar, her şeyiyle samimi olmalı. Benlik duygusunu aşmış olmalı. Elbette en yüce noktada ilahi aşka yöneliş ama dünya hayatında yaşadığımız sevgilere ve bağlılıklara da hay biçerek de konuşmak icap eder. Kibrin ve gururun, bencilliğin hoş olmadığını, iyi olmadığını herkes söyler. Her uygun bakan kişi konuşurken bunun doğruluğunu söyler. Hatta en bencil kişiler, uygulamalarıyla, fiilleriyle bencilliği yaşayan kişiler dahi sakin, normal ortamlarda konuşurken bencilliğin ve kibrin kötülüğünü her zaman kabul eder. Ancak uygulamada bunların yerini bulmasında tabii ki büyük problemlerimiz var. Hele de bir aşka tutkun kişi bunlardan sıyrılamamışsa, benliğini ortaya koyacak cesaretini gösteremezse, kurgusunu, planını, programını bununla düzenleyecek bir kararlılığa sahip olamazsa, o tıpkı kanadı olmayan bir kuş gibi olur ve arzusuna, hedefine ulaşamayacaktır. Sevgilinin, yaratıcının, sevdiklerimizin himayesi ve desteği önümüzde ve arkamızda olmadıkça, dostumun ışığı önümde ve arkamda bulunmazsa, önümden ve arkamdan nasıl haberdar olurum ben? Bu manevi kuşatmayı, bu manevi halkayı birlikte gönülde hissetmedikçe yol ve yordamı aşmak insanoğlu için imkansızdır. Önümüzde aşkın nuru, hidayetin ışığı olmak durumunda bu heyecan ve kararlılık bize yol gösterecektir. Bu olmayınca, bu manevi ruh halini taşımadıkça gündelik hayatımızda bile başarılar elde etmek mümkün olmayacaktır. Akıl ve mantıkla yol almak bir derece mümkünse de sonuç almak aşk iledir. İşin aşkı ve derdiyle meşgul olmakla mümkündür. Mesnevi'nin başlangıcında 18 beyit var demiştik. Arkasında 16 beyit aşk beyitleri olarak ifade edilir diye söylemiştik. Şimdi o beyitlerin son ikisini dile getirerek bu mesleğinin başlangıç kısmını bir manada sona erdireceğiz. Ve bundan sonraki sohbetlerimizde, konuşmalarımızda padişah ve cariye hikayesine başlamış olacağız. Ve burada usulümüzde birazcık değişiklik yapıp bizi aydınlatacak, doğrudan ruhi terbiyeye katkıda bulunacak beyitlerini dile getirip, olayları anlatan beyitleri biraz özetleyerek sözlerimizi sürdürmeye çalışacağız. Şimdi bahsettiğim iki beyitimizi ele alalım birlikte. İşk havhat kin suhan birun bulat, o yine gammaz nebret çun bulat. آینت دانی چرا گماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. مولانا diyor ki, aşk bu sözün dışarı çıkmasını ister. Ayna nasıl yansıtmaz olur? Aynan niçin yansıtmıyor biliyor musun? Çünkü yüzünden pas, toz temizlenmemiş. Bu beyitlerinde Mevlana aşkı taşıyan insanın, bu heyecanı ve arzuyu taşıyan kişinin kendisinin arzusu bulunmamasına rağmen hal ve tavrıyla, hatta fiziki görüntüsüyle sahip olduğu bu aşk dışarıya vurur. Dışarıdan gözükür, hissedilir. Aşk yüzük almak ister ama onu yaşayan kişi, onu barındıran kişi bu gizliliği yansıtır, yansıtmak mecburiyetinde kalır. Çünkü o berrak bir ayna gibidir. Kendisine yansıyan güzellikler dışa vurur. Kendi elinde, arzusunda olmadan, zaten kendi arzu ederek duyurmaya kalkarsa orada zaten aşk yoktur. Gerçek yansıtıcılık yoktur. Eski dönemlerde aynalar madeni, özellikle maden, demir iyice cilalanarak, parlatılarak ayna haline getirilmekteydi. Ve aynanın cilalanması, parlatılması bu sebeple hep şiirimizde de dile gelmektedir. Ayna gerçek özelliğini taşıyorsa kendisine yansıyan değerler dışarıya da vuracaktır. Tıpkı aşığa, sevgiliden akseden özelliklerin dışarıya yansıması gibi. Peki diyor, Senin aynan niçin yansıtmıyor biliyor musun? Yani sende aşkın emareleri, özellikleri gözükmüyor. Sözünde, tavrında, edanda bu incelik ve zarafet yok. Neden biliyor musun? Çünkü senin aynan temizlenmemiş. Nasıl temizlenecek ki ayna? Evet, kibirden, gururdan, insana yakışmayan özelliklerden uzak olduğunda gönül temizlenmiş olacak. İnsana yakışan şey sevgidir, merhamettir, onurdur, iffettir. Bu değerler insanın benliğinde yer edindikçe, başkalarına karşı kin ve nifreti, kin ve nefreti, olumsuz düşünceyi yok ettikçe bunun aynası yansıtır özelliğe sahip olacaktır. Evet, sizin hal ve tavrınızda hissedilen bir aşk inceliği, zarafeti ve olgunluğu yoksa bunu yine kendinizde arayınız. İnsana yakışmayan bencillik, kin, nefret, öfke duygularından uzak durunuz. Merhamet ve sevgi, onur, iffet sahibi olunuz. Her sevginizde, her aşkınızda ilahi yönelişe yakışır iffet ve onura sahip olunuz. Tavsiyesi de bu beyitte yatmaktadır. Güzellikler her dinleyenin nasibi olsun dileğiyle, her arzu edenin nasibi olsun dileğiyle sözlerimize son veriyorum değerli dinleyiciler.